araçlarının oturtulmasını çok önemsiyorum. Bu işin şeyi bir kalksın, onun Türkiye'de de yapılabilmesi için ne gerekiyorsa onun için de gerekli başvuruları da yapmak istiyorum açıkçası. Ama şu anda en azından hani Amerika'da yapılabiliyorsa Amerika'dakileri aktif hale getirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyoruz işte.
Teşekkürler hocam. Cedet sendeyiz. Ben bir arkadan Bayno Game ayarlıyorum abi.
Ha tamamdır. Şimdi chatten de şey geliyor. Şu hocayı konuşturun, bu hocayı konuşturun. Bütün hocalarımız istediği anda mikrofonu açıp konuşabilir. Yani biz söz vermiyoruz aslında. Arkadaş, o yüzden öyle bir şey yok. Umut abi hazırsan seni de koyalım. Arkada görüyorum Umut hocayı da. Yani şöyle, hocalarımız anlatmak istedikleri, eklemek istedikleri bir şey varsa lütfen buyursunlar.
Yani
Buyurun
ben
hocam,
burada
James
belki
hocam.
ufak bir araya girebilirim. Şimdi
Tabii.
bir taraftan izliyor, bir taraftan takip ediyor, bir taraftan da düşünüyorum. Ve şu an böyle bir saattir falan yayındayız. Ve üzülüyorum, şuna üzülüyorum. Şimdi Barış hocamın da bahsettiği bu bir iş akışının olmaması. Yani evet, hazır değiliz. Bunu artık çok net söyleyebiliriz galiba. Depreme,
Yatsınamaz.
herhangi bir felakete, herhangi bir şeye hazır değiliz. Yani bu... Şu az önce bahsettiğimiz, yani bir saattir bahsettiğimiz bir yardım toplanması gerektiğinde bile bir iş akışımızın olmaması, yani ne yapacağımızı bilmememiz, bu da gerçekten belki de bizim ayıbımız ama belki de bir taraftan bunun organize edilememesinin bir ayıbı. Yani şimdi dokunulması gereken ve değinilmesi gereken çok şey var. Şimdi Çağrı da belki bize katılacak bir noktada. O da Twitter'dan bas bas bağırıyor. Yani hani ne kadar beklememiz gerekiyor? Yani depreme hazır olmak için daha ne kadar zamana ihtiyacımız var? Yani kaç yıl, kaç yüzyıl gerekiyor? Çünkü haritayı uzaktan açıp baktığınızda, dünya haritasını, deprem bölgelerini açtığınızda Türkiye'nin kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Yani burada artık bazı şeyleri konuşmayı bırakıp tek gündemimizin bu olması gerekiyor sanki. Yani bizim başka şey konuşmamamız lazım gibi hissediyorum ben bir süredir. Yani hele hele bu olaydan sonra. Evet, hani şeyi bir tarafa koyalım. Sıra dışı bir felaket yaşadık. Yani üst üste 7.8'ler, 7.5'lar, korkunç bir şey yaşadık. Ve belki de hiçbir zaman buna hazır olamazdık ama en azından, yani en azından bir izleyebileceğimiz temel bir iş akışı. İşte tek ihtiyacımız olan belki de buydu. Ve en nihayetinde belki de işte yine Çağrı'nın da söylediği gibi bir deprem bakanlığına ihtiyacımız var bizim. Bizim bu konuda, sadece bu konuda çalışacak insanlara ihtiyacımız var.
Bizim hocam
Bu
At
başka...
Bakanlığımız var değil mi? Biliyor musunuz? At Bakanlığı var Türkiye'de.
Yani işte
Troll
evet.
değilse ben gördüm. At Bakanlığı var. Deprem Bakanlığı yok. Coğrafya dersleri seçmeli olmuş, kaldırılmış. Celal Şengör de
Yani
defalarca
işte evet,
söylüyor. Bu bir
yani bu
cinayettir abi.
konuşacak çok şey var burada,
Gireceğiz,
hani
onlara gireceğiz daha.
çok
Hiç şey
şeye
yapmayın.
de
Konuşun.
yapmadan, ama hani bu devlet üstü, bu hükümet üstü, bu şey üstü, bu bölünme üstü bir şey. Yani burada siyaseti tamamen bir kenara bırakarak konuşuyoruz zaten. Hani bu çok uzun süredir arkadaşlar, dostum, işte halkım, milletim, biz şeydeyiz, deprem fay hattının üzerinde yaşıyoruz. Korkunç bir şey üzerinde yaşıyoruz. Şimdi bir de Ayhan hocam da birazdan bahsedecektir bu komplo teorilerinden, şundan bundan. Levhaların üzerinde yaşıyoruz. Korkunç, sürekli hareket eden ve son birkaç aya baktığınızda zaten böyle haritaya önünüze aldığınızda ufak ufak noktalardan böyle çatlaklarını verdiğini gördünüz. Ve bilim insanlarının da sürekli uyardığı birkaç levhanın üzerinde böyle oynayan, böyle şey gibi yani bu kopan buz parçaları vardır ya, onun üzerinde duran kutup ayıları gibiyiz aslında. Bunun farkında değiliz. Buyurun profesör.
Mesela bizim halk, biz bilim iletişimcisiyiz diyorum hepimize. Biz bilim iletişimi
Evet, tabii.
yapıyoruz. Yani bir bilim insanları var. Bazıları odalarından bile çıkmıyor. Bir de halk var. Bilimle çok ilgilenmiyor. Dünyanın çoğu yerinde böyle. Biz bir köprüyüz. Biz ne yapıyoruz? Bilimde alıyoruz bilim insanlarını. Halk anlatacak şekilde aracılık yapıyoruz, tamam mı? Şimdi mesela Celal Şengör dünkü şeyini izliyordum Twitch yayınımda. Şey diyor, haftaya diyor Kandili'de bir toplantı yapacağız diyor. Şeyi tartışacaklarmış. Ya bu kayma işte atıyorum. Ben de ilk başta öyle sandım. Çünkü biz bunun YouTube'da Celal abiyle yayınını yaptık. Güneydoğu Anadolu Fay Hattı'nın yayınını yaptık. Saatlerce anlattı. Biz de öğrendik. Bu Doğu Anadolu Fay Hattı sandım ben. Düşünmüyordu kimse onu. Ama Celal abinin dediğine göre bu Doğu Anadolu Fay Hattı değil de Ölüdeniz fay şeyinden gelen, Ölüdeniz tarafından gelen neydi? İşte Ölüdeniz fay hattı. Şimdi bu bilim insanlarının olayı. Tamam mı? Bakın burayı oraya veriyoruz. Siyasetçilerin olayı onlara ortam sağlamak, onları dinlemek, sözüne liyakatlı bir şekilde kabul etmek ve onları uygulamak. Yani bilim insanları bir şey diyorsa bunu yapmak. Bizim olayımız bunları halka anlatabilmek, halkın olayı da bilime saygı duymayı öğrenmek ve hepimizde bu suç var bu arada. Hepimiz hazırlıklı değildik. Yani bu deprem, evet, atıyorum benim buradaki evimde de olsa benim burada deprem çantam yok. Ha ben çok geziniyorum, taşınıyorum, Airbnb'de kalmak zorunda kalıyorum. Fark etmez. Önce de yoktu, şimdi de yok. Herhangi bir şeyde ben de şey değilim. Bir Japon soğukluğuyla aşağı ineceğimi düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Belki yukarı koşacağım veya camdan atlayacağım. Çünkü biz böyle eğitildik. Bizim olduğumuz coğrafyada bunlar böyle öğretildi. Yani bazı şeylerim galiba kalıtsal diyorum. Yani aşmaya çalıştığım şeyler var. Bu noktada
ya burada, evet,
yani gömemiyorum burada herkese de. Hepimiz suçluyuz diyorum ben. Küçük tabii ya da büyük. Ki.
Ya bu artık hani ya şunu bir tarafa koyup böyle artık ne kadar süre geçmesi lazım? Ne kadar felaket yaşamamız lazım ki öğreneceğizi bir tarafa koyup böyle hani bundan sonrası da hani olan oldu artık demek de insanın içini acıtıyor. Bu çünkü hala dediğimiz gibi şu an enkaz altında insanlar var. Yani kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Çok hani düşündükçe insan kafayı yiyecek gibi oluyor. Ama hani bundan sonra hani bizim sorumluluğumuz, suçumuz neyse artık bunu da üstlenip tek gündemimiz bunu yapmamız gerekiyor. Yani 5-10 gün sonra tekrar saçma magazin gündemlerine dönmesine izin vermememiz gerekiyor gibi bir sorumluluğumuz da var burada. Böyle dönemsel olarak bunları tekrar edip böyle sürekli bir baskı, bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor galiba ilk etapta. Çünkü
ve geleceğin insanlarını biz yeşertiyoruz. Bakın unuttuğumuz bir nokta var hocam.
Evet.
Şimdi de düşündük. Belki hiçbirimiz bir Nobel alamayacak. Belki de hiçbirimiz, Ayhan Hoca bilim insanı değil. Kızanlar oluyor. Sen niye kuantum videosu yapıyorsun vesaire. Ya olay şu. Belki biz bir Nobel alacak bilim insanı değiliz ama gerçekten işte hocam yarın bir gün senin yayına çıkacağım, şu üniversiteyi hedefliyorum deyip çalışıp o üniversiteye giden insanlar biliyorum. Yani biz aslında yaptığımız şey biraz bilimi biraz cool yapıyoruz. Bilim insanlarını cool yapıyoruz. Burayı cazibeli bir yer yapıyoruz. Yarın belki birkaç tane Celal Şengör'ün yerine geçecek, bu alanda okuyacak insanlar var. Tek bir insan da olmamalı bu alanda. Yani öğrenciler yetişmeli. Doğru mu? Bu adam öldüğünde yarın kim gelecek? Öğrencileri gelecek. İhsan Ketin Hoca öldüğünde arkasında bir sürü öğrenci bıraktı. Sadece o da değil yani. Bence biz burada yaptığımız en güzel bu Cedet bu.
Burak, Tevfik Hoca ve Ayhan Hoca söz istedi. Tevfik Hoca.
Abi, görmedim, özür dilerim. Sağ olasın. Buyurun hocam. Tevfik Hocam buyurun.
Ya kusura bakmayın. Tam aynen, konusuyken ben hakikaten aklımdaki sorulardan bir tanesi şu. Yani biz bilim insanlarını vergilerimizle yetiştiriyoruz. Çünkü aslında bilim insanı yetiştirme görevi ve onu yetiştiren kurumun, yani üniversitenin görevi devlet için bilim üretmek. Dolayısıyla bu yer bilim alanında çalışan bilim insanlarımızın ürettiği tüm bilgi hem devletin hem de haliyle kamunun ihtiyacı için, onların selameti için, esenliği için kullanılması gerekiyor. İşin enteresanı da şu, yani Naci Görür mesela aylardır bu bölgeye dikkat çekiyor. Hatta bu depremden 2-3 gün önce de dikkat çekmiş. Şimdi enteresan olan bu dikkat çekişi karşısında uygun politikaların üretilmemiş olması. Ama daha da enteresanı bunu bizler, en başta bizler, hatta bizler derken ben sadece halk, kamu olarak demiyorum yani. Biz bilim platformları da herhalde, belki içinde İstanbul geçmediği için bilmiyorum, medya görünürlüğü yüksek bir hale getiremiyoruz. Yani Maraş, işte Elbistan bölgesinde deprem riski çok yükseldi gibi bir cümle artık medya radarına takılmıyor. Oysa hakikaten aylardır söylemişler. Buna bakmamışız. Hatta işin komiği de şu zaten. Yani aynısını Hollandalı bir şarlatan var. Deprem kahini olduğunu iddia ediyor.
Cedet onu bir versene.
Aynısını 3 gün önce o söylemiş. Daha böyle bu deprem olur olmaz insanların aklına Naci Görür değil, o Hollandalı şarlatan geliyor. Yani olacak iş değil yani. İşte bunun sebebi galiba biz bu işin kahinler aracılığıyla yapılmasını daha mı heyecanlı buluyoruz bilmiyorum. Biz derken burada bu sefer sıradan size bir vatandaş olarak kabul ediyorum. Veyahut işte sen az önce bahsettin dün Berner Laçin'le olan atışma.
Ya astrologlar nasıl bir tavır, depremden abi?
Bir gün önce Can Hıraş uyarmış lan. Yani Sinirim bozuk, kusura bakmayın. Böyle bir yayında gülmek istemem. Kendimi ne kadar paraladığımı görüyorsunuz.
Çok enteresan zaten ya.
Yani astrologlar bir gün önce Can Hıraş uyarmış. Ya arkadaş, Can Hıraş uyaranlar arasında zaten Türkiye'de dört dörtlük yer bilimciler var. En ileri olduğumuz alanlardan bir tanesi Celal Şengör olsun, işte Naci Görür olsun, Cenk Yaltırak olsun. Ama yaşı 99'a yetenler bilirler. Biz önceki o 1999'daki depremden sonra bir ara sadece bilim insanlarına kulak kabartmayı öğrenmiştik. Yani o dönemde işte Ahmet Mete Işık Aralar, işte Ahmet Ercanlar, Şener Üşümez Soylar. Şimdi artık bir miktar daha yaşlı olan ama o dönemde akademik verimlilikleri en yüksek zamanda olan kişileri hem sürekli televizyon programlarına çıkarıyorlardı, dinliyorduk. Ama oradan bugüne biraz bir şeyler kaybetmiş gibiyiz. Ben şimdi bir havayolu şirketinde çalışıyorum ve emniyet yöneticisiyim. Mesela bizim bir acil durum eylem planımız vardır. Bu acil durum eylem planımızda olası bütün senaryoları tanımlarız. Uçak düşmesi, uçağın radardan kaybolması, uçağın pistten çıkması vesaire gibi. Ve bunların olması halinde kriz masasının kimlerden oluşacağı, bu kriz masasında kaç kalem çeşit görev olduğu, bu göreve sahip kişilerin yapacakları işlerin kontrol listeleri, bunların akış şemaları, hatta ve hatta yapılacak basın açıklamasının formatı ve bunu kimin yapacağı. Biz bunu belirliyoruz. Bunun adı acil durum eylem planı.
Kaptanlardan ikisi aynı yemek yerse zehirlenme olasılığını daha iyi örnek ver abi. Bildiğinden
o çok başlı. O yani genel, o bizim gündelik risk yönetimimiz. Yani her gün olası riskleri zaten buluruz. Bunların gerçekleşmemesi için kurallar üretiriz. Ama bizim olası bir felaket halinde, afet halinde ne yapacağımız bellidir. Ve bunu hazırlayıp hazırlamadığımızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrol eder her denetime geldiğinde. Bunun içeriğinin uygunluğunu vesaire. Yani konu bir havacılık şirketi olunca bunların hepsi var. Şimdi az önce Cengiz Bey söyledi galiba. Hani olağanüstü bir durum bu diye. Şimdi doğru, bu olağanüstü bir deprem. Art arda iki tane 7 şiddetinde, bir de hatta bu sabah Cenk Yaltırak bir yayında söylemiş. Bizim güvenli inşaat için, emniyetli inşaat için seçtiğimiz kat sayılar bu depremle darma duman olmuş. Yani bizim zaten şu anki mevcut inşaat yönetmeliğimiz şu an o bölgedeki depremde 2G kuvvet açığa çıkmış bu arada. Yani yer çekiminin iki katı. Bizim şu an inşaatta kullandığımız emniyet kat sayılarının bu deprem karşısında yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Yani yeni binaların yıkılması bu yüzden. Tabii biz mutlaka oralarda bir yolsuzluk olmuş mudur? Yapı denetiminde bir eksiklik olmuş mudur? İnsanlar malzemeden çalmış mıdır? İhtimali üzerinde çok duruyoruz Türkiye'deki eski örneklerimizden dolayı. Ama Cenk Yaltırak'ın açıklamasına göre, o da İTÜ'de profesör, yer bilimci, bizim inşaat kat sayılarımızın ötesinde bir deprem gerçekleşmiş. Yani hala öğrenecek şeylerimiz var. Ve evet, olağanüstü bir şey bu. Ama işte olağanüstü olması yine de şunu değiştirmiyor. Yani bakın, Türkiye'de bir volkan felaketi olsa ve bu şekilde çaresiz kalsak, bu eylem planı olmamasını, sistemsizliği eleştirmek de bu kadar elimiz güçlü olmayabilir diyebiliriz ki ya hiç kimse böyle bir şey ummuyordu. Arkadaş, nereden çıktı bu volkan? Bu yanardağ nereden çıktı falan diyebiliriz. Veya işte bir güneş patlaması olur, elektrikler kesilir, bütün elektronik aletler bozulur. Yine böyle bir şey söyleyebiliriz ama Türkiye gibi bir deprem ülkesinde olağanüstü bir deprem oldu, ne yapalım falan gibi deme şansımız hiçbir şey.
Evet,
hiçbir
tam şey da yok. Evet yani hocam, onu söyleyecektim. Yani olacaksa da burada olacak o. Yani
yok, tabii. Ben sizi eleştirmek anlamda çok doğru söylemiyorum. Asla yanlış anlaşılmasın evet. Yani. Sadece evet, doğru, olağanüstü bir şey oluşmuş. Zaten sabah Cenk Yaltırak da öyle söyledi. Hı-hı. Ama yine de diyelim Maraş için bir planımız yok mu? Ya bizim İstanbul için planımız yok muydu? Al onu bir gecede Maraş'a uyarla. Yani çünkü deprem nerede olursa olsun aynı şeyler değil mi? İnsanlar enkaz altında kalacak. Çok fazla bina aynı anda yıkılmış olacak. Bakın, ben bu depremden şunu da anlıyorum. İstanbul için de bir plan yokmuş. Çünkü İstanbul için bir plan olsa bir checklist olur. O checklisti bu sefer Hatay için takip edersin. Ne değişir ki? İşte şu örgütleri seferber et. Şu kaynakları bir araya getir. Bunların koordinasyonundan o ilin mülki idari amiri sorumlu olsun. Sallıyorum, hani bunun bir listesi vardır. Demek ki bizim İstanbul için de böyle bir listemiz yok. Çünkü olsa İstanbul'u sil, yerine Hatay'ı koy. Bütün illerdeki örgütlenmeler aynı zaten. Belediyedir, valiliktir vesairedir falan. Yani tekrar ve tekrar bu işi sadece bilime bağlamayalım. Hatta sistemli olmaya bağlayalım. Bizim bir, sistemli olmakla ilgili bir problemimiz var. İkincisi de kimi dinleyeceğimizi zaten halk olarak onu da bilmiyoruz yani. Hala işte diyorum ya, insanlar şarlatanların astrologların vesaire depremi önceden bildiğiyle ilgili tweetler falan filan paylaşıyorlar. Bas bas bağırmış Naci Hoca yani. Bas bas bağırmış. 7 yıldır bağırmış. 7-8 yıl önce bu bölgede deprem olacağıyla ilgili şeyler var yani. Raporlar var. Neyse. Şimdi çok konuştum. Mikrofonu devredeyim. Teşekkürler.
Ben bu arada Burak mı? Burak burada mı bu arada?
Ben varım Cevdet, hocam. Buyurun.
Bir şeyi hatırlatalım. Bu bağış nereden yapabilirler? Şey yapabilir. Arada onu da mutlaka şey yapalım.
Evet. Alttan geçiyor olsun. Zaten. Hı-hı. Şimdi Buy No Game'i de ekledik. Buy No Game'den herhangi bir... Burak sesin kapalı. Bir saniye. Buy No Game'den herhangi bir kesinti almadan direkt
ekran paylaşacağım bize. Şimdi şeffaf bir şekilde.
Tamam, paylaş abi. Ama hemen. Arkadaşlar YouTube yerine lütfen Ahbap, Akut, Afat linklerini paylaştık. Ya da buradan Burak'ın paylaştığı link aşağıda
önceliğimiz
var.
Önceliğimiz Ahbap. Sonra kripto parayı da ekledik yurt dışındaki arkadaşlar için. Twitter'dan Gelecek Bilim'de etiketiyle de veya diğer bilim platformları Bebar'ı, işte Evrim Ağacı'nı herhangi bir etiketleyin. Orada rekontu paylaşın, anımız olsun. Hani anı gibi düşünün bunu. Yayın uzun sürecek. Allah, yine ışık düştü. Bakın bir iş güvenliği önemi yok. Işık düşürüyor. Neyse. Buradan sanıyorum birazdan gelen bağışları göreceğim. Geldikçe saatte bir ben ekran vereceğim. Bu da Türk Lirası için güzel bir site. Biz eskiden kullanıyorduk. Oyuncular için ideal bir yer. Bu arada Tevfik Hocam bir ekleme yapıp herhalde Umut Yıldız da konuşmak isteyecektir. O da arkada bekliyor. Ona vereceğim. Barış Hocam'a.
Ben çok ufak bir şeyden bahsedeceğim.
Tabii hocam, bu, buyurun.
Daha önce çünkü çetede bağış yapanlar oluyor. Onları da bir şekilde, yani bundan önce yapılmış bağışlar, bundan sonrası için mutlaka şeyleri tercih etmeye çalışalım. Ahbap ve diğer linkleri. Bu zamana kadar yapılmış olanlar da bir şekilde ayrılıp mutlaka Ahbap'a iletilecek ve bunu da not olarak
YouTube'a
düşelim.
Para atmayın, evet. Yazdım. Bakın çok ilginç, evet, bir ülke. Evet. YouTube'a para göndermeyin yazdım. Ardına atıldı. 219 lira gönderdi. Bir atmayın.
Bunlar öncekiler için
ama
söylüyorum.
Ama kesiliyor. İşleri arkadaşlar. Rahat olsun. YouTube'a gidiyor. Evet. YouTube'a gitmesin yani. Direkt aynen. Gelsin istiyoruz. Şimdi söz isteyen Ayhan hocamız var. Ondan sonra Behçet Hoca söz istedi. Ona vereceğim. Sırayla devam edelim.
Ben az Ayhan önce Tevfik hocamı da dinledim. Gerçekten de kendisini tek çok şiddetle katılıyorum. Bir de konusu açılmışken artık bir içindeki bir taşları dökmek istiyorum. Yine bir deprem yaşadık ve yine herkes çok şaşırdı. Herkes çok panikledi. İnanın ben bu şaşkınlıktan, panikten artık o kadar sıkılıyorum, o kadar üzülüyorum, o kadar bunalıyorum ki. İnsanlara soruyorsunuz deprem ülkesi diye. Herkesin aklına geliyor Japonya deprem ülkesi. Ya Japonya halt etmiş. Asıl deprem ülkesi Türkiye'dir. Türkiye dünyanın en aktif faylarının olduğu 5 ülkeden biri. Ve bu ülkede düzenli olarak neredeyse her yıl büyük bir deprem oluyor. İnsanlar bir anda her şey 99'da kıyaslamaya başladı. Ya 99'dan bugüne kadar bir sürü deprem oldu. Ya Van oldu. Ya ülkenin en büyük 3. şehri İzmir'in ortasında bir deprem oldu. Ya burası artık bir deprem ülkesi. Şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Şu gerçeği sindirmemiz lazım. Ama hakikaten ben her seferinde 3 ay konuşuyoruz burada işte... Programlarda insanlar televizyonlarda izliyorlar. Şu oluyor, bu oluyor, siyasetçiler. Her şey bittikten sonra bir 6 ay sonra herkes her şeyi unutmaya başlıyor. Ve biz beyinlerimizi resetliyoruz. Ben artık bu kısır döngüye girdiğini düşünüyorum bu ülkede. Ya biz neden bir türlü şu bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini insanların kafalarına sokamıyoruz ya? Ne yapmamız gerekiyor? Çünkü 6 ay konuşacağız, 7 ay, bir 10 ay konuşacağız. Bir süre sonra başka büyük bir depreme kadar her şey unutulacak. Sonra aynı şeyler tekrar yaşanacak. Sonra Amerikan gemisi Hatay'a yanaştı. Acaba onun gibi saçmalıkların peşinden gitmeye başlayacak. Ya gerçekten bugün bu soruya bir cevap bulalım. Ya da biri varsa söylesin ya. Biz bunu nasıl oturtacağız? Hani coğrafya derseniz zorunlu hale mi getirelim? İşte zorunlu askerlik hizmetine, afet eğitimi mi ekleyelim? Bugün gerçekten bununla biraz konuşalım. Yani bu insan, bu ülkenin insanın kafasını artık çiviyle çaka çaka bizim bunu öğretmemiz, oturtmamız lazım. Türkiye bir deprem ülkesi. Ya bu gerçeği insanları kabul ettirmenin bir yolunu bulmamız lazım.
Hocam hatırlıyor musun? Bundan 2 ay önce ya da 1 ay önce her gün medyada şey görüyorduk. Deprem hazırlıkları. Böyle bir sürü yaşlı boomer dayılar masanın altına falan giriyor. Tam da yapamıyorlar falan. Olay bu değilmiş. Tamamen göstermelik olduğunu gördük. Olay
ya
bu
bizdeki
değil.
Sıkıntı o. Türkiye'deki çoğu şey zaten mış gibi. Başka bir şey yok. Bizde icraat yapılmış, icraat yapılmış gibi yapılıyor çok kuruda.
Çoğunda da ben hatırlıyorum. Bu yaşlı dayılar güle güle giriyordu. falan ciddiye almıyor. Kamera çekiyor. Hocam çekiyorum. Abi olay bu değil yani. Olay gerçekten bu değil.
Ya ben bir soru sormak istiyorum aslında. Ay çok affedersiniz.
Yok lütfen sen devam et.
Bazı binalar için iki tane büyük deprem yaşadığımızı ve yani bildiğinizi düşünerek soruyorum. İki tane büyük deprem yaşadığımızı ve yani şu anki yönetmeliğin aslında çok bu gibi çok ekstrem duruma hazırlıklı olmadığını söylediniz ama devlet binaları ve AFAD binası mesela yıkılan yerler oldu. Bunlar için de mi bu durum geçerli? Yani aynı yönetmeliğe mi tabiler yoksa devlet kurumu oldukları için başka ayrıca ekstra önlemler alınması gerekmez mi? Onların daha sağlam binalar olması gerekmez mi?
Şimdi ben konunun uzmanı değilim. Sadece şu yani 99'dan sonra çok güzel bir deprem yönetmeliği geldi. Hı hı. Bu başka yerlerde olan depremlerde de gördük yani yeni yapılan binalar o depremlere karşı oldukça dayanıklıydı. Çok az kayıplarla atlatıldı. Deprem sonrası bina denilen olgu yani gayet iyi. Ama benim şey yaptığım hem sabah Cenk Yaltırak'ta duyduğum hem daha dün dinlediğim bazı araştırmacıların söylediği bu depremde artık bölgenin yapısı gereği mi, fay hattının yapısı gereği mi bilmiyorum. Daha önce eşi benzeri görünmedik bir kuvvet oluşmuş. Yani depremin büyüklüğü farklı, şiddeti farklı ya. Yani bu depremden açığa tabii. Çıkan enerji ve ortaya çıkan kuvvet yani binalara yansıyan kuvvet 2G kadar. Yani yer çekiminin 2 misli. Dolayısıyla bir bina kendi ağırlığı kadar büyük bir kuvvetle yukarıya zıplamaya çalışıyor öyle düşünün. Ve bizim şu anki mevcut deprem sonrası çıkardığımız inşaat yönetmeliğindeki belirlediğimiz kriterler ve emniyet kat sayıları bazı en azından bazı bölgelerdeki ölçülebilen şiddet için yetersiz kalmış. Yani elbette az önce de tekrar ettim. Malzemeden çalan vardır, bir eksiklik vardır. Onlar ayrı. Elimizde kanıt olmadan kimseyi suçlayamayız ama yani hiçbir şeyden çalınmayıp tamamen plana uygun yapılan binaların bazıları bile bu deprem karşısında çaresiz kalmış olabilir diye söyledi. Ama ben dediğim gibi sadece işin uzmanından dinlediğimi burada tekrar aktarıyorum. Hani ne inşaat konusunda ne de yer bilimi konusunda bir uzmanlığım yok.
Şöyle bir şey diyeyim hocam size ekleme tabii. Destekleyici. Bazı binalar depreme uymadığı için tekrar yapılıyor ve hatta ilanları var. Depreme uygundur ilanları silemeyeceklerdi. Kayıt alındı o. Sahibinden komda mı ne ilanlar var. Deprem yönetmenin evet. Uygundur vesaire. Dediğiniz gibi de olabilir bak evet. Ben çok şeyle girmiyorum olaya. Gerçekten şimdi bir örnek vereyim. Ben de iş güvenliği uzmanıyım bir yandan. Mesela bir güneş enerji santrali kurduğumuzda test yapılır önce. Önce toprak testi. Newton bir şey yaparsın. Böyle belli bir güçte çekersin. Hep böyle üst parametre değer alır. İşte aynı anda o structure'a yük binerse, aynı anda kar olursa, bir anda rüzgar. Bunların hep üst değerlerini muhtemelen sizde de benzerdir. Biz mühendis kafasıyla düşünüyoruz çünkü. Hep sınırları zorlarsın. Büyük ihtimal şu anki bizim o arada verdiğimiz o ek değer gelen daha fazlaydı ek değerden. Bu da olabilir. Benim bundan yana bakın hiç eleştirim olmadı. Binaların yıkılmasıyla alakalı. Benim bütün eleştirim sonrasıyla alakalı oldu. Ben bugüne kadar hep şey derdim yani kendi içinde kutsallaştırdığım bir kavram vardı. Devletin bir bildiği vardır diye. Bugün Twitter'da halkın daha çok bir bildiği olduğunu gördüm. Zaten biz devletiz aslında, biz halkız. O yüzden bize görev düşüyor. Az önce ben yorumlarda gördüm. Biz boşa çabalamıyoruz aslında, onu söyleyeyim. Biz bir şey yapmazsak, devletten sadece beklersek şu anda görüyorsunuz yavaşlığını. O yüzden kendimiz doğaçlama bir şeyler yapıyoruz burada. Buyur abi.
Bir de... Evet, hocam. Ha buyurun hocam Tevfik Hocam.
Ha şey kapatmak için son kez. Evet dediğin doğru yani emniyet kat sayısı dediğimiz zaten hani
muhtemelen yüksek
en yüksek kuvveti bile düşünüp emniyet kat sayısıyla çarparız. Hani buna en fazla işte 100 kilonewton biner dediğimizi emniyet kat sayımız 2.5 ise biz onu 250 kilonewtona dayanacak şekilde yapıyoruz. Mesela uçakların iniş takımlarında emniyet kat sayısı 3'tür. Yani uçağa binebilecek en yüksek maksimum kuvvet iniş takımına 3 ile çarpılarak hesaplanır gibi. Ben sadece az önceki serinin sonu olarak şu diyeceğimi deyip mikrofonu geri size vermek istiyorum. Şimdi bu Hollandalı şarlatanla ilgili ama işte tesadüfen bilebileceği söyleniyor diyor. Şimdi şöyle Hollandalı'nın bir özelliği var bu ispatlarıyla da sabit. Biz buna Texas keskin nişancı safsatası diyoruz. Yani elinizde bir taramalı tüfek var, karşıda bir hedef tahtası var. Ona rastgele sıkıyorsunuz. Ondan sonra sadece hedefin tuttuğu yeri sabit tutup kalan şeyi yeniliyorsunuz, tamam mı? Böyle hedef tahtasını. Bakın diyorsunuz insanlara, ben attım ve hedefe vurdum. Şimdi bu arkadaş mütemadiyen deprem tahminleri yapıyor ve tutmayanları siliyor. Burada dolayısıyla yine ortaya bir Zaten o tweette bu arada 3 gün sonra olacak, 5 gün sonra olacak falan demiyor. Önünde sonunda bu bölge bir deprem üretecek yazıyor.
Ki alanı geniş tutmak... Buyurun Barış abi. Bir şey, son bir şey ekleyeceğim. Nükleer santralde mesela çatırdama bile olmamış. Muhtemelen o katsayı yüksek tutmuş. Akkuyu'da. Açıklama da geldi. Çatlak dahi olmadığı, hiçbir hasar
olmadığı. Tabii oralarda çok daha yüksek.
Çünkü o katsayı yani. Yüksek.
Maliyeti daha yüksek o yüzden.
Yani. Ben Tevfik Bey'in söylediklerini destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Kimden bahsettiğimizi bilmiyorum tam olarak ama eskiden Twitter'da şöyle hesaplar vardı. Hatta bu kanıtlandı daha sonra. Birçok yerle ilgili, zaten olası olan yerlerle ilgili düzenli olarak, otomasyona da yapmışlar. Düzenli olarak burada deprem olabilir, burada deprem olabilir diye şey atıyor. Botlar.
Botla falan yapıyorlar değil mi?
Tabii. Aynen. Tabii. Yani otomatik bunu otomatiğe almışlar. Ve bir şekilde kontrol de ediyor. Yani orada deprem olup olmadığını belli bir süre içerisinde. Yani tarih bile verenleri çıkabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve daha sonra otomatik olarak da tutmayanları siliyor. Yani bu derece organize böyle kehanet şeyini yapmaya çalışan insanlar ve botlar olduğunu biliyoruz geçmişte. Twitter'da bunlar vardı. Şu anda hani ben kim hakkında konuştuğumuzu bilmemekle beraber
şu adamı Twitter'da vereceğiz hocam. Verdik ekrana. Mesela buradaki benim akışımı söyleyeyim size. Paylaşıldı bu Gelecek Bilim'de de. Değil mi Burak, sen mi atmıştın yönetime? Bizim tabii, WhatsApp'ta tabii, paylaşıldı. Benim ilk yaptığım şey wow, hani çok yakın bir zaman dedim bir an. Sonra adamın profiline tıkladım. Yapalım hatta birlikte. Şöyle yaptım. Profiline tıkladım adamın. A Haber'de çıkmış. Onu koymuş en tepeye. Şöyle bir yerin şeyi, ne derler? Researcher'mış burada. Araştırmacıymış. Buraya tıkladım. Bu neymiş? Solar Sistem Geometri Araştırması diyor. Sitesine gideyim dedim. Bir de siteye bakayım dedim. Ondan
ne kadar
sonra...
güzel bir yöntem. Müthiş.
Yani İnanılmaz. Siteyi açalım şuradan bir. Açılırsa. Şimdi böyle bir site. Bir şeyler var, araştırmalar var. Bayağı sözde bilimin hani dört mahşerin dört tatlısı şeyleri var. Bilgiler, grafikler vesaire vesaire. Bir about'a bakayım dedim. Orada şunu görünce anladım. Şöyle bir geometri var. Ha dedim, tamam, yani gezegenlerin hizalanmasıyla ilgili olduğunu anladım. Ve ben bir mühendis değilim, bir psikoloğum. Yani çok fizik falan çok iyi bilen biri değilim. Ama hani kütle çekiminin o depreme, o kadar büyük depreme neden olamayacağını bildiğim için dedim ki arkadaşlar, bu adam bir garip, bir çöp gibi bir şey. Burayı biz bir bakalım, paylaşmayalım falan deyip bir şey yaptım. Bunu yapmak
öyle
aslında.
Ki orada arkadaşlar. Uranüs var ya.
Hayır.
Hadi bir de Uranüs var hocam.
Hakikaten ya.
Ya bir de zaten işin ilginç tarafı, dünyada her an deprem oluyor. Yani gidip de hangi bir biri? Tane evet. Bir yerdeki hangi bir deprem, yani illaki bir şeylerin yan yana gelmesine ya da gelmemesine ihtiyaç yok. Sadece denizlerin altında, okyanusların altında da depremler oluyor. Bir yerler dünyanın senin ilgi alanın olmayan başka bir köşesinde zaten deprem oluyor. Her saniye oluyor. Bunun web siteleri var zaten. Yani bunu sürekli takip edebileceğiniz siteler var. Girersiniz, bakarsınız, bulursunuz. Dünyanın ya da işte Uranüs'ün bile, yani şurada kaç milyar kilometre ötedeki Uranüs'ün bile yani bir etkisinin bize olması zaten imkanı yok. Bu adam böyle. Yani şimdi gördüm 1 milyon takipçi yapmış. Bunun 990 bini zaten Türkiye'dendir herhalde. Eğer böyle...
Hocam bir de bu üçgen her olduğunda böyle bir deprem mi olacak? Ya da geçmişte bu üçgen her olduğunda böyle bir deprem mi oldu yani?
Ya
ay kafasına göre bir üçgen fazla, yapmış da.
Ay en fazla etki eder. Ay bile zaten gel git yapıyor. O da okyanuslara falan etki ediyor. Yani gidip de yani böyle toprağın altındaki bu kadar büyük kütleleri harekete geçirecek bir mantığı da yok zaten, ama inanılmaz bir şekilde insanlar destek olmuş. İnsanlar yani takip ederek destek olmuş. Adam zaten de gaza geldikçe daha da atıp tutuyor. Bu çok ilginç. Ben bu arada sürekli ya benim ya gerçekten gözlerim soluyor. Benim Amerika'daki arkadaşlar falan da mesajlar atmaya başladı. İşte nasıl yardım edebiliriz falan diye. Bu arada Ahbap'ın Fonzip'teki bir hesabını buldum. Hatta şu anda bizim buradaki bize de şurada şeyi göndereyim. Siz de belki yayına koyabilirsiniz. Amerika'daki insan, Amerika'daki, Avrupa'daki insanlar için Fonzip'ten kredi kartıyla bağış yapabiliyormuş yurt dışındaki arkadaşlar. Yani o şekilde onu da bir kenardan söyleyeyim.
Onu ekrana versene Umut abi.
Yurt dışı için o
ben
zaman...
Ben şu anda WhatsApp mesajı, WhatsApp'tan size mesaj attım.
Tamam, biz verelim.
Oradaki linki alıp ekrana koyabilirsiniz bu
yurt
arada.
Yurt dışı için o zaman özetliyorum. Trendyol, hepsi buradadan şeyler var. Tevfik Hoca'nın dediği. Onlar... Kriptoları paylaştık. şeyden. Onun dışında bir de bu tarz yollar var. Bakabilirsiniz.
Bu linkleri bir Linktree'ye gömsek ya Barış, bizi dinleyen bizim ekten biri varsa şu 4'ünü 5'ini bir Linktree'ye gömün. Hepsi derli toplu olsun. Linktree'ye gömün arkadaşlar, acil. Duydunuz beni, tamam mı? Şu 4-5 yer vardı, kontrol yapacağım.
Şimdi Behçet Hoca'ya bir söz verelim. Sonra ben de bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
Bu arada Haluk abinin de mesajını
bir açsana. Şimdi Haluk ya. Sana veriyorum. Haluk Levent'in bir tweetini gördüm. Abi gözlerim doldu. Bakın tweet, ekranı ver abi. Hadi uyu demek kolay. Yanı başımda yardım edemediğim, göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var. Anneler babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke tek tek enkazların üzerine açsam. Abi gerçekten çok berbat bir durum. Kepçe olmadan, iş makinesi olmadan, vinç olmadan insanlar Seyit Rıza değil abi. O tonluk şeyi kaldıramaz. Gerçekten büyük insan. Ben şimdi onu bize attı, sesi veriyorum. Cede sana şey yapıyorum sonra.
Tamam, dinleyelim.
Yani Levent. Abi bu kadar Levent, yani tamam. Neyse ya, evet sesi veriyorum. Gelirse aksilik olmazsa. Hah dur bir saniye, özür dilerim. Çok özür dilerim. Yavaş geldi. Bazen bu Cedit ben veremedim. Sesi buradan alıyor. Android'de olan sorun bunda da oldu.
Evet çok az geliyor Burak.
Sesi hoparlörden vermiyor. Sen versene gruptan. Gruba atmıştın. Biz tamam, açsana tamam. Abi hoparlörden. Tamam. Yazılımsal oluyor bazen böyle. Mesela şey de olur. Haluk Levent'e ne ki? Ya şarkı söyler, parasını kazanır. Şimdi, böyle değil abi. Sorumluluk almak zorundayız artık.
Onu ayarlayana kadar...
Bilimle uğraşan güzel insanlar. Yani ben ahbaplar için destek kampanyası düzenliyor musunuz? Görüşmeler yapıyor musunuz?
Umut Hocam baştan açar mısınız? Az geldi başta.
Bir daha aşağı baştan.
Sevgili bilimle uğraşan güzel insanlar. Ahbaplar için destek kampanyası düzenliyor musunuz? Görüşmeler yapıyor musunuz? Ben teşekkür ediyorum en başta Haluk Levent olarak. Şu anda koordinasyon bölgesindeyim. Toplantılarınıza katılamıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize.
Evet.
Eyvallah. Haluk, bu arada düzeltme yapayım. Seyit Onbaşı diyecektim. Seyit kafa kalmadı. Onbaşı. Seyit Rıza demişim nereden geldiyse. Bu arada şunu konuşacağız. Bu kenarda dursun dostlar. Şu harpi mutlaka konuşacağız.
Bu bir kenarda de şey dursun. Soruldu Burak. Dünyanın çekirdeği tersine döndü diye. Bu da soruldu. İkisini dünkü yayında da konuştuk. Bir daha konuşalım. Konuştukça tamam, eriyecek bu bilgiler.
Buyur Cede, sen de abi.
Behçet Hocam'a bir söz vermek istiyorum. Hocam buyurun sizdeyiz.
Estağfurullah hocam. Hocam ben sadece yayını açmıştım da bir de maalesef her ne kadar YouTube kanalımız olsa biz hani çok becerebildiğim işler değil canlı yayın yapma. Bazı şeyler eksik yaptık. Bir de şeyi duyurmak istedim. Hani oradan da yazdım. Şu anda YouTube üzerinden herhangi bir şekilde gönderim yapmıyoruz. Linkleri de bizim arkadaşlarımız paylaşıyor. Hani oradaki şeyleri gönderecek bağış yerlerine. Bir de şeyden bahsedebilir gibi geldi aklıma. Tabii konuyu başka bir yerde ama bazı çok güzel web siteleri var. Hani bu afetbilgi.com. Buradan tüm aslında bağış yapılabilecek yerler, eşyalar nereye bırakılabilecek hepsini çok güzel bir şekilde oturtmuşlar. Galiba ODTÜ'lü hocalarımızın zamanında yaptığı bir şeydi. Bu tür web siteleri çok açıkçası faydalı. Ben hani bu süreçte neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık derken bazı şeylere bakıyordum. O web sitesine haberdar olma öncesinde daha çok isterdim açıkçası. Birçok şey koordine edilebilir değil. Çok basit, çok temel. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ne yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ve daha sonra sizi yönlendiriyor. Güzel bir iş yapmışlar. Daha önce de bulamamıştım, görmemiştim açıkçası. Hı hı. Yine Ahbap'ın çok güzel bir şey var. Yemek yiyebileceğiniz, konaklayabileceğiniz yerlerin gösterildiği bir harita uygulaması yapmışlar. Ve tabii bunun doğruluğuna tam emin değil ama AFAD'ın uygulaması da acil çağrılar yapılması için bildiğim kadarıyla konumunuzla paylaştığı için en uygun yollardan bir tanesi oluyor. Kısaca bir de bundan bahsedeyim istemiştim. Bir de bizim kanal için duyuru yapayım istemiştim. Çünkü belki sonradan bizden takip edenler altyazı da düzgün geçmiyor galiba bizim orada. Yanlışlıkla bağış yapıyorlar. Onu da söylemiş oldum. Kanalı YouTube üzerinden yapmıyoruz çünkü çok kesinti oluyor. Teşekkür ettim söz verdiğiniz için.
Süpersiniz hocam. Bu ikisini de paylaşalım. Ben de bir de deprem.io diye gördüm. O da evet. Yine çok hemen mühendislerin hızlıca yaptı. Yani benim aklım şunu almıyor. Bundan bir tane olsa devletin de hepimiz oraya girsek ihtiyaçları işte enkazı bilmem neyi tek bir, çünkü burada şey de sıkıntı oluyor aslında, nereye gideceğini bilememek de çok sıkıntı oluyor. Ahbap'ın haritası var, ihtiyaç haritası zaten çok iyi çalışıyor afet haritası olarak, deprem.io var, bir de ne dediniz afetbilgi.com, o da çok güzel. Özellikle de sayfayı şey yapmışlar, yani basit. Çünkü bu telefon belki çekmezken belki göçük altında yüklenecek bu. Yani çok basit olması lazım. Herhangi bir cihazdan çok basit girilmesi lazım. Hafif bir site olması lazım. Ona da çok dikkat etmişler. Bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Diyoruz. Peki. Şey, bu arada Reçin Hocam mute'tasınız. Ses gelmiyor. Ha tamam. Umut Hocam.
Bu arada dünkü Celal Şengör'ün Teke Tek'teki programını herkesin izlemesini tavsiye ederim. Evet. Çok güzel, çok güzel anlattı. Yani depremin neden iki deprem olduğunu ha dedim. Ha tamam. Yani demek ki bu işin içerisinde bir şey var. Ve işin daha da ilginç tarafı, yani benzer bir deprem bir tane daha bekleniyor aynı bölgede. Şimdi aynı şeyin üzerine yeniden aynı inşaatı yeniden yaparsak bilmiyorum ne olacak. Yani herkes aynı noktada yaşamak zorunda mı? O da ayrı bir soru. Yani madem şehirler yıkılmış, deprem olmayan farklı bir bölgeye mi insanlar transfer olsa bilemiyorum tabii ki. Ama durum böyle. Aynı bölgede yeniden daha büyük, yani büyük çok büyük yani bir 7 civarı da deprem beklediğini söyledi.
Deprem riskinin düşük olduğu aslında çok belli yerler var. Konya'nın biraz sağ tarafında hatırlıyorum. Hatta
Şeridin üzerinde olmak zorunda değil. Şeridin üzerinde. Yani Hatay havaalanına gidip Şeridin üzerine yapmış olmaları diye bir şey dolaşıyor. Doğru mu bilmiyorum tabii de, yani Şeridin üzerine koymanızın bir anlamı yok. Bir şerit var. Örneğin Amerika'da özellikle bizim burada ya tam benim yaşadığım yerde Northridge depremi diye bir şey var. 1994'te oluyor ve direkt ya fay hattın üzerinde gerçekleşiyor. Ya fay hattın üzerindeki bütün binalar gidiyor. Yani evler gidiyor. Ve burası için bayağı bir devastating deniyor. Yani ortalık gerçekten Kaliforniya, yani Los Angeles'ın en kötü depremlerinden bir tanesi diye. Ve 57 kişi ölü var o sırada. Yani ne kadar Los Angeles'ın en büyük depremi de olsa insan sayısı, yani ölen insan sayısı 57 kişi. Gerçekten buradaki evlerin tahtadan olmasının belki en büyük sebebi bu olabilir. Ya yani tahtadan olduğu için rahatça sallanıyor. Ve yani bir şey olmadan geçebiliyor.
Tabii veya az yani, katlıdır tahmin yürütüyorum. 14-15-20 katlı bina tabii çok yoktur.
Ya az katlı ve tahtadan. Yani sallanıyor. Bizim köprüler bile burada tahtadan. Yani yolların yol üzerinden yol geçiyor. Yani köprü geçiriyorsunuz ya, arabaların geçtiği. O köprüleri bile tahtadan yapıyorlar. Sallansın ondan sonra yolunu bulur yani, bir şey olmaz diye. Bir şekilde inşaat stratejimizi mi değiştirmemiz gerekiyor bilmiyorum. Yani bu çok çok ilginç.
Ya dediğin evet, şey çok doğru abi. Dereyanda yatağına bir şey yapıyorsan ya ona göre yap, başka yerin yoksa, ya da hiç yapma, başka yer yap. Buyurun Behçet Hocam.
Nereye yok şey diyormuş, ben öğrendim. Kendi kanalında da yayın verdiği için onlara konuşuyor. O bize değil.
Bu dediği yayının ekranını verdim. Telif yeriz diye oynatamayacağım ama burada çok çocuğu anlatır gibi Celal evet. abi dememi kendi istiyor bu arada. İnanın bu depremden 2 gün önce Celal Şengör'ü aradım. Tamam mı? Dedim ki yayın vakti geldi. Bizim onunla böyle dolar. Düşünüyorum ne konuşsak? Ya Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı konuştuk. Mars'ı konuştuk. Mars'a ne diyordu hatta? Kızıyordu Mary. Mars deyince. Mary. Mary'yi konuştuk. Eğitim sistemi falan konuştuk. Genelde alanı dışına çıkarmıyoruz. Dedim şeyleri konuşalım. Miami'deydi Celal abi. Orada bir volkan patlamış sanırım. Onu görmeye gitmiş. Bir daha ne zaman göreceğim diye. Dedim volkan konuşalım. Burak dedi gözümden ameliyat oldum 2 kere. Göz kapağı düşüyor. Dünkü yayında o izole bant takıyorum demişti. Sebebi o. Mayıs'a kadar da doluyum demişti. Kim yani, ben şaşırdım yani. Hiç beklemezdim böyle bir şey olacağını falan. Geçmiş olsun hocam, eyvallah. Ama şunu demek istiyorum. Celal abiyle yaptığımız yayınlar kayıtta duruyor. İstanbul depremi dünkü yayında da dediği gibi, bunun daha kötüsü de olacak diyor. Şu anki felaket, daha kötüsü de olacak. İstanbul depremi. Bakın astrologlara ihtiyacınız yok. Buyurun hocam. Ses yok. Umut abi.
Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Taylan Yıldız'la görüşüyorum. O da zaten alanda. Ve bana yayına bağlanmak istiyor. Ben çıkıyorum.
Ben zaten onu arayacaktım. Ona link atacaktım.
Tamam, ben çıkıyorum.
Benim alanda belki gidemez değil. Tabii. Tamam, gönder alandan da şey yapalım.
O zaman o da girsin o zaman. Birisinin çıkması gerekiyor. Şu an 10'uz değil mi? Ben çıkayım o zaman. Tamam. Dur bir dakika.
Tamam ben... Allah çıktı mı?
Tamamdır. Ben şunu da söylemek istiyorum. Oradan Elbistan'dan birisi yazdı. Bir akrabam üzerinden. Diyor ki para var. Para çok var. Ama fırında ekmek yok diyor. Şimdi bu da çok önemli. Yani fırın yetiştirmiyor diyor. araba var, benzin yok diyor. Dolayısıyla aslında tamam şey çok güzel bir fikir. Yani onlar neye ihtiyacı varsa onu o paraya kanalize etsin. Bağış kuruluşları çok doğru. Fakat kesin ihtiyaç duyulabilecek şeyleri belki de malzeme olarak yollamak da iyi bir fikir olabilir. Yani kuru gıda...
İhtiyaç listesi yok mu Cevdet bir yerde?
İhtiyaç yani haritası var, ihtiyaç listesi
aslında yayınlandı. Aslında bizim kurumumuz bugün bize yayınladı. Yani devlet kurumunda çalışıyorum ben. Onu WhatsApp'tan size atayım.
Ben bilmek istiyorum abi ne lazım diye.
Evet evet liste yani, olarak yani sonuçta devlet...
Bir kere ısıtıcı, battaniye çok basit yani. Isıtıcı, battaniye, su, kuru gıda, çadır... Yapmayacak onları. Belki konteynerler gerekecek. Hani o daha uzun vade ama hani belki bu da önemli olabilir. Yani benzin yok diyor çünkü. Para var. Belki para var. Çekebileceği ATM yıkıldı. Banka yıkıldı. Hani bunları da aslında hani evet yolluyoruz. Bu çok çok güzel bir şey ama bunu da düşünmek lazım.
İki tane iş makinesi yolladık. Hı. Türkiye'deki arkadaşım vasıtasıyla.
Süper.
Abi diyor şoför şey yok. Operatör yok.
Heh, Burak mesela. Bu arada bugün şey,
bir başka hocam... sorun daha ortaya çıktı. İş makinesi. Bugün sabah Gelecek Bilim'de de canlı yayın açtım. Belki denk gelmişsinizdir.
Arkadaşlar ben de chatten yazdım ama bu yayını...
Taylan duyduğum... Hoca gördüm alalım hemen. Buyurun hocam.
Link konusunda bir yardım ederseniz chatten.
Taylan Hoca geldi alıyoruz hocam. Hemen. Tamam,
bir dakika Barış bir abi yazmış. Barış bu hocama bir yardım edelim. Kullanalım. Hocam Gelecek Bilim'de de yayındayız. Eş zamanlı Bebar Bilim'de bastı. Ayhan Tarakçı'da istediğini kullan. Önemli değil. Üç kanalda da yayındayız.
Arkadaşlar özellikle powerbank ben hani şahsi olarak da biliyorum ya. Çünkü elektrik olmayan çok yer var.
Önemli bir konu. Evet teşekkür ediyoruz. Taylan hocam duyabiliyor musunuz?
Taylan Yıldız geldi hocam hoş geldin.
Ses kapalı mute gözüküyor. Ha, buyurun hocam.
Duyuyorum. Duyuyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz beni?
Görüyoruz.
Görüyoruz.
Tamam Adana'ya bir saat uzaklıktayız biz şimdi. İBB bilgi işlem teknik ekibi olarak hep beraber gidiyoruz. Hatay'da 10 noktada belki biraz daha fazla noktada uydu internetle iletişim sağlamaya çalışacağız. Şimdi orada çadır alanları kurulacak. Oraları önceleyeceğiz. Başka hotspot alanları var. Onları önceleyeceğiz. Bizden daha önce çıkmış tırlar var. Muhtemelen beraber gireceğiz şey Hatay'a. Orası çok kötü durumda. Kilometrelerce bir tane sağlam apartmanın olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Tabii burada birkaç tane sıkıntı var arkadaşlar. Bir tanesi bu internet olayı. Orada gerçekten binlerce insanlar birbiriyle hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Ve de onların ailelerine ulaşması için çok çok büyük bir önem arz ediyor bu bir. İkincisi biz bu internet servisini ve başka internet servislerini aynı zamanda Ahbap gibi orada vatandaşa yardım yapan derneklerin de dağıtım merkezlerine koymaya çalışıyoruz. Ki orada koordinasyon olabildiğince sağlansın. Şöyle bir sıkıntı var. Birçok insan var arkadaşlar. Birçok gönüllü arkadaşımız var. Benim kendi gönüllerim de var İstanbul'dan gelmek isteyen. Ama biz bunları 5-10 kişilik profesyonel gruplarla eşleştirmedikçe onları alana davet etmemeye çalışıyoruz. Çünkü o zaman gerçekten olay verimli olmuyor. Bir de orada girişlerde giriş izniyle ilgili sıkıntılar çıkmaya başladı. Çünkü anladığım kadarıyla biz daha orada değiliz ama söylendiğine göre yetkililer görev izni talep ediyorlarmış. Resmi görevlendirme izni talep ediyorlarmış. Ve gönüllülerle devlet kurumları arasında böyle bir görev izni ilişkisi genelde yok tahmin edersiniz ki. Onun için bu konuda da bayağı bir mevzuat olarak da hazırlıksız yakalanmışız. Bunu AFAD çözmeye çalışıyor ama AFAD da şu an o kadar fazla gönüllü bir anda başvurdu ki onlar da galiba bir gönüllü eğitimine tabi tutacaklarmış ve yeni başvuruları da orada durdurmuşlar. Yani Türkiye tarihinin en büyük faciasından bahsediyoruz şu an. Bence televizyonlarda görülenler hiçbir şey. Bize gelen özel bilgiler var. Bizim orada
evet şu an bir dondu.
Taylan abi bölgeye internet sağlamaya gidiyor. Taylan abi internet çalışmıyor. Düşünsenize evet. Durumu. Yani muhtemelen Starlink'i de sormuşlar. Tam soracaktım. Bir bekleyelim Taylan abi. Şöyle bir şey var mesela. Starlink'i kullanıyoruz biz iş yerinde de. Bir modeme ihtiyacım var. Aynen modemi var. Bir de yukarıda uydusu var. Şu an tahminimce powerbank'ten bahsetti. Bir arkadaşımızı tebrik ediyorum. Örnek olsun. Elektronik dükkanları varmış. Bütün powerbank'leri bağışlamışlar. Seni tebrik
ediyorum dostum. Çünkü altyapılar görmüş.
Ha şimdi geliyor Taylan hocam. Buyurun hocam.
Tamam. Yok, hiç en son nerede kaldım bilmiyorum da Orada internet altyapısını kurduktan sonra özellikle basındaki değerli arkadaşlar da orada olacaklar. Yarın Hatay ile ilgili durumu çok daha net anlayacağız. Ona göre de böyle bir alanda internet merkezi kurmanın oradaki tırnak içine sorun best practice'lerini öğreneceğiz. Ona göre de bunu ölçekleştirip, ölçeklendirip çok daha fazla alana yaymaya çalışacağız. Bununla ilgili başka çalışmalar da var şimdi söylemeyeyim tam netleşmeden. Siyasi konuşmalar da olacak. Onları bir halledelim. Umarım başka daha bu konularda iyi haberler de veririz sizlere. Ama ne kadar iyi haber verirsek verelim yani giden canlar gitti. Çok çok büyük bir sıkıntı var ve de bundan sonra da çok daha canlı başla çalışmaya devam edeceğiz. Ben şu an yolda olduğum için sizleri de göremiyorum. Çok da fazla duyamıyorum. Bana sorularınız varsa almak isterim. Yoksa da ben izninizle isteyeyim.
Benim çok hızlı sorum var izninizle. Hocam Starlink bir gündemdeydi. Ya da Elon Musk bir açıklama da yaptı. İşte hükümet tarafından bir onay gelmediğinden dolayı biz hani aktif edemedik diye. Normalde Türkiye tarafında çalışıyor da hükümetin mi onay vermesi lazım? Çok şey yapmadan anlatın yani üstü kapalı. Anladınız. Yine gitti abi.
Evet.
Uydu kısmına da değineceğiz bu arada. Neden uydulardan tespit edemiyorlar ama uydu istihbarat meselesi var. Abi buna gelene kadar orada ölen insanlar var yani. Şu an bu kadar şey düşünülmemesi lazım bence. Yani
belki şeydir Burak. İmkanlar... Hani hangi bina yıkıldı? Hani en son çat çat çeker onu. Çünkü şeyler Alo. Çalışmıyor. Google Earth'ler eski. Hocam
onunla ilgili uyducu şirine bir yazalım hocaya. O anlatacak onu. Buluttan dolayı alamadı. TürkSat 5A ve diğerleri bakıyordu. Evet. Sonradan tespit ettiler. Şimdi hava kapalıyken göremiyordular. O da var.
O da
benim
sıkıntı.
Benim ilk o gelmişti.
Evet. Ben peki, şeyi biliyorum. Mesela dronlarla, büyük drone, küçük değil. Büyük dronlarla mesela ormanın üzerinden geçip yapay zekayla hangi ağacın işte ne bileyim bakıma ihtiyacı varı anlayabiliyoruz Türkiye'de. Bu tarz bir şey de olabilir aslında.
Ha, geldim
hani
ben.
Geçip nerede problem var? Buyurun hocam.
Buyurun Tayran Bey.
Ha, tamam. Şimdi bu ISP olayı şu arkadaşlar. Starlink gelip de Türkiye'de mesela herhangi bir insana, Taylan'a, Ahmet'e, Mehmet'e Starlink servisini sattığı zaman ISP olması gerekiyor. Yani internet servis sağlayıcısı olması gerekiyor. Ve bu da BTK lisansına tabi. Ondan sonra Starlink'in bir lisansı olmadığı için de son kullanıcıları bunu satamıyor. Türkiye'de gelip de bunu yapamıyor. Ama şimdi bizim değerlendirdiğimiz çözüm de şu. Bugün yarın ben bizim ama başka bir internet sağlayıcı yani mesela Büyükşehir Belediye'mizin İstelkom'u gibi bir servis sağlayıcı Starlink'i bir ara kaynak olarak kullanırsa o zaman bu mevzuata takılmıyor. Onun için burada başka Starlink'i kullanmamızı sağlayacak çözümler var. O çözümleri şimdi daha ayrıntılarına bakıyoruz. Şu saatlerde hatta bu konuda toplantılar da yapıyoruz.
Evet yine bir dondu. Hareket halinde olduğu için çok büyük ihtimalle böyle bir şey. Ben orada şunu göstereyim Taylan Hoca hemen gelene kadar. Bakanlığın istediği acil ihtiyaç listesi. Hilal bizle paylaştı. Hemen onu ekrana verelim. Bunlar evet. Gerekiyormuş arkadaşlar. Oraya alıp kolilerle gönderecekseniz bu maddeler çok önemli. Bunlara bakabilirsiniz. Eldiven,
ben bir şey söyleyeceğim. Burada bir orada. Mantıksızlık görüyorum. Tuval kağıdı, kağıt havlu, bir de ıslak men. Hayır özür dilerim yazmışlar. Ha diyecektim onu yazmışlar diye. Tamam.
Yani tight, termal tight, yağmurluk çok önemli. Hijyen paketi işte kadın pedi söylediği. Bot, kışlık, ayakkabı bunlar çok önemli şeyler. Katalitik tabii daha tüple çalışıyor ya sanırım.
Katalitik
daha
düşündüm
mobil olabiliyor.
Sadece. Zaten yazmışlar.
Evet, yani elektriğe bağlamadan o çok önemli ısıtıcı. Çünkü en önemli şey bir kere hipotermiye girmeden bir hayatta kalmak yani geceyi geçirebilmek aslında. Bunların hepsi önemli ihtiyaçlar. Bunları da göz ardı etmeyelim.
Taylan Hocam duyuyor musun bizi? Eskiden televizyonlarda olurdu ya Cedet. Hep bir bağlantı kopardı falan. Kendimi o şeyler gibi hissettim ya. Kötü, zor bir şeymiş.
Bu arada Taylan Hocam Bağlanana kadar belki ufak ben de bir şeyden bahsedebilirim. Buyurun. Şimdi burada hocalarımız da var. Belki onlar da görmüştür. TÜBİTAK da acil bir çareye çıktı. Belki görmüşsünüzdür. Kısa süreyle bir günde hemen sonuçlanan ve hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili olacak akademisyenlerin oraya yönlendirmesi sağlayan bir çağrısı var. 1002C olması gerekiyor yanlışım yoksa. Hem de bir gün içerisinde projeyi sunuyorsunuz kısa bir şekilde. TÜBİTAK da bunu bir gün içerisinde değerlendiriyor ve sonrasında sizi oraya yönlendiriyor. Belki izleyicilerimizde birileri vardır. Bir onu da kısaca değineyim dedim. 1002C diye arattığınızda zaten çıkıyor.
Yani bir fikri bir var hocam afetle ilgili. Hani bir mühendislik, bir bilimsel
evet, yani hemen bunu mühendislik şey olabilir, psikoloji olabilir. Alan kısıtlaması yapmamışlar. Zaten bir değerlendirme.
Hocam çok erken olmamış mı? Yani depremden iki gün sonra bayağı hızlı aksiyon almışlar ya.
Eleştirilebilir eminim ki eleştirilebilir.
Siz bir şey deyin hocam. Bir devlet kurumunda doçent olarak.
Estağfurullah. Siz bir şey demeyin. Ama hani yine ben bir değil. Şeyler yapılmış en azından diye düşünüyorum.
Ya TÜBİTAK'tan hızlı aranan gençler var. Siz gelmeden onu konuştuk. Var var. Dışarıdan gençler, insanlar çatır çatır uygulama yaptı.
Ana sıkıntımız zaten genelde oluyor. Bizde insanlarımız çok daha hızlı. Ne yazık ki bürokrasiden ve devletten hızlı davranıyorlar. Çok daha geriden takip ediliyor. Ama en azından yine de bir şeyler yapılıyor. Hiç yapmayan veya tamamıyla elini yüzünü bulaştıran yerler de var. Ben de aradan onu bir değineyim istemiştim.
Teşekkür. Sağ ol hocam. Eyvallah.
Biraz Burak söz almak isteyen hocalarımız var mı şu anda?
Ekranı dekontrol bir... unutmayalım abi. De. Bir moral
onları
gelsin.
Onları bir gösterelim. Biraz psikolojiden de bahsetmek istiyorum. Şimdi hoca söyledi, aklıma getirdi. Onunla ilgili de söyleyeyim. Çünkü o da aynı tıbbi ilk yardım gibi. Tabii daha önce ama hemen ardından da psikolojik ilk yardım çok önemli. İlk 24 saat. Onlardan da bahsedeceğim.
Senin yaptığın video vardı.
Evet, onu da bahsedeceğim.
Çünkü şimdi o kısmı var.
Evet, yani hepimiz için bu arada. Orada bazı uyarılarım olacak. Son gelen bağışları göstereyim. Bayağı çok bağış geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle hızlıca geçeceğim ben. Mesela bak şeyle BUSD.
Ne abi bu?
Bitcoin herhalde Buz bu de, yanlış tamam. Bilmiyorsam.
Evet, evet. Bitcoin'in dolar bir şeyi.
Diyor ki 180 TL'ye denk geliyor.
Binance şey dolar bildiğim kadarıyla.
Ha Binance.
Tamam. Binance dolar. Binance token yani. Token dolar.
TL var. Yayınımızı paylaşanlar var. Ondan sonra.
Bu arada değilsiniz. Destek nasıl olabilir? Maddi destek, manevi destek, aktif destek. Maddi destek budur. Bize değil. Şeye. Ahbaba işte buradan depremzedelere. Manevi destek bu yayınları paylaşmaktır. Barış hocam siz verdiniz mi yayınları? Birini paylaştınız mı?
Ben de şunları göstereyim.
Az önce paylaştım evet.
Tamamdır hocam. Barış hocamdan da şimdi insanlar gelir. Hoş gelmişler.
Bu arada Burak hemen onu göstereyim. Arada kaynamadan. Ümit bizim yazı işleri koordinatörümüz hemen şöyle bir sayfa yapmış bizim sitemizde. Bir yere toplamak adına önemli
linki
değil.
Linki gösterir misin Cedet? Yukarıda paylaş da.
Hemen gelecek linki de paylaşıyorum. Neydi? Ekrana geliyor. Şurada. Deprem bağış diye. Burada linkleri topladık arkadaşlar. Bakın Ahbap, BinoGame, Akut, Afat hepsi burada. Trendyol, N11 ve FonZip üzerinden.
Eklemiyorsunuz linkleri... bir şey var mı dostlar? Bir söyleyin hemen ekleyelim paylaşalım sosyal medyamıza. Siz de retweet yapın onu.
Evet. Bu daha belki derli toplu güzel olabilir. Sık sık bu linki paylaşalım. Ben şimdi tekrar atıyorum.
Bunu istiyordum işte. Eline sağlık Ümit. Çok çok Ümit sağ ol. Bu arada arka planda 20 tane 30 tane arkadaşımız çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Zor bir olay. Bu organizasyon onların payı da büyük. Evet. Çok şey düştü ediyoruz. Mü? Hoca düştü mü? Ha, o düştü. İnternet düştü sağlamaya abi. Gidiyor abi. Umut İnternete abi. Giremiyor. Umut hocam hoş geldin.
O iletişimdeydi.
Tekrardan. Geldim ben geldim.
Tamam.
Taylan abi alırız daha. Burada o.
Taylan abi yine alırız. Evet. Şimdi... Ha Starlink hocam sizin söyleyecekleriniz var mı?
Psikolojik şeyini göstereceğim Cedet. Bir saniye. Tamam. Siz konuşun ekranı vereyim arkadan. Aynen.
Starlink konusunda bir şey diyecektin Umut hocam.
Ya Starlink'in şöyle bir durumu var. Starlink'in aslında belli frekansları var. O frekanslardan iletişim kurabiliyorsunuz. O frekansları da normalde yani uzayda tam tepenizden uydular geçiyor. Bu uydu işte hazır üzerinizden geçiyorken... Oradan internete alabilirsiniz işte ben de burada bir tane çanak koyayım oradan internete alabilirsiniz gibi bir şey direkt yok. Çünkü her ülkenin frekans tahsisleri kendi ülkesinin BTK'sı tarzında bir kurum tarafından yönetiliyor. Ve Starlink'in frekansını da henüz bizim BTK karar vermedi. Yani onlara Starlink'e vermedi. Yani şeyin dediği Elon Musk'ın oradaki tweetinde dediği şey yani biz başvurumuzu yaptık. Demiştir büyük ihtimalle ki dünyada 200 en az 200 tane ülkeye teker teker başvuru yaptığını da biliyoruz. Yani bizim BTK ya artık yavaş davranmış da olabilir, ya vermek istemiyor da olabilir, ya da bilmiyorum ne, ne hangi sebepten dolayı. Ama şu anda böyle bir sorun var. Yani frekans tahsisi yapılmadı. Dolayısıyla devlet de benim anladığım kadarıyla bir anda acil durum var, işte ticari bir şirket hemen girmek istiyor. Normalde iki sene sürecek biz lisans sürecini şak diye iki günde vermeyelim bakış açısında da olabilir. Tamam yani, ama benim buradaki bakış açımda ya bu işlerin emergency şeyi vardır, acil durumları vardır. Ya acil durumda da açarsın o şeyi, yaparsın yani. Normalde yapmak isteseler yapabilirler. Ha diyorsun ki ondan sonra normal resmi süreç devam etsin. Yine devam ettirirsin. Ama acil durumda verdirtebilirsin. Ha bu sefer de Elon Musk der mi? Ya acil durum yani, sen hazır bana vermişken devam etsen falan, yoksa vermeyeceksen ben niye vereyim de diye de düşünebilir. Onu bilmiyoruz. Yani arka planda neler geçti bilmiyoruz, ama sorunumuz burada frekans tahsisi ve yani bir ticari şirketin hızlı bir şekilde frekansları almaması diye bir durum var.
Ya Ukrayna'da nasıl oldu? Savaş halindeyken mi o frekanslar tahsis diye vermiştir, yoksa var mıydı zaten? Yoksa onlar verdi mi hemen?
Tahsisi vermiş.
Şak diye vermiştir canım. Niye? Yani Ukrayna o anda internete ihtiyacı var zaten adamların. Ya, ki zaten yani Cumhurbaşkanı zaten direkt gel diyor yani. Daha ne olsun?
Değil mi?
Yani orada yani öyle
bizim o bölgedeki durum da aslında o hal. İlan edildi değil mi? Yanlış bilmiyorum. Abi, o hal durumunda herhalde.
3 aylığına ilan edildi 10 ilde. 10 ilçede 3 aylığına ilan edildi şu anda. Peki zaten askeri birlikler de ondan sonra hatta girmeye başladılar.
Birlikler girdi. Peki bir karar aldılar mı? Okullar ne kadar kapalı olacak vesaire gibisinden herhangi bir güncellememiz var mı? 12 haftaydı sanırım. 2 hafta okul, üniversiteler kapalı. En son onu biliyorum. Gerçi üniversite açılsa bu saat üniversite kalmış mıdır ayakta? Daha onları da bilmiyoruz. Abi, hastane yıkılıyor mesela.
Kimde, hangi psikolojiyle ders yapacaksın? Soğuk abi, yani ne yapıyorsunuz? Yani kar yağıyor yani. Kar fotoğrafları, videoları var yani. Dışarıda ne derse bilmiyorum yani. Birkaç ay bir kere zaten ya o bölgeden uzaklaşmadıktan sonra unut dersi zaten.
Bu dönem bitti hocam zaten. Bu dönem hiç kimse eğitim veremez orada. Sene Eylül'de belki o da bir ihtimal. Artık çadır kentlerde ne kadar etkili olur, orası ayrı bir tartışma konusu.
Şimdi burada şeyden bir bahsedelim, uyarılar da, ama şunu söyleyeceğim. Chat'te yine Burak hatırlar bizim roket yayınımızdan. Barış abi niye konuşmuyor? Arkadaşlar, Barış Özcan'ın söyleyecek bir şey varsa bütün katılımcılar gibi açacak mikrofonu tabii
veya
ki.
Veya şey diyorlar, Barış abi arkada ne yapıyor? Onu bir açıklasın ne yaptığını.
Ev sahiplerimiz var ve dayanışma örneği veriliyor. Dolayısıyla herkes konuşmalı bence. Evet, belki yani. Yayına yeni katılanlar vardır. Ben zaten konuştum yeterince. Yine yeri geldiğinde konuşmaya da hazırım. Ama hani sadece bir kişi ya da birkaç kişi değil, hepimiz bir arada bir resim vermeye çalışıyoruz. Bir dayanışma örneği göstermeye çalışıyoruz. Bence önemli olan şey bu. Yoksa yani ben sabahtan akşama konuşayım yani, eğer bir şeyler düzelecekse. Ama tabii ki yani yeni katılanlar için de saygılarımı, üzüntülerimi tekrar ileteyim. Tekrar çok üzgünüz. Gördüğümüz her şey yüreğimizi burkuyor, acıtıyor. Elimizden ne geleceğini bilemiyoruz. Ben en büyük çuvaldızı kendime batırıp duruyorum. Böyle bir şeye niye hazırlıklı değilim diye. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler ve onların etki edebileceği Amerikalıları harekete geçirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir yandan. Bir ilerleme de kaydettik çok şükür, ama yani kaçıncı saate geldik, kaçıncı güne geldik, henüz yeni. Dolayısıyla herkes gibi biz de eksiklerimiz, kusurlarımızla sadece böyle yan yana resim vermekten öte bir şey yapamıyoruz şu anda. Elimizden geldiği kadar farkındalık yükseltmek, bağış toplamak ve acıları paylaşmak, ne kadar paylaşabilirsek paylaşmak için buradayız. Ben ara ara yine böyle konuşurum, ama sadece ben konuşmak için bu yayın yapılmıyor. Herkes konuşuyor, herkes acılarını, kendi perspektifini yansıtıyor. Çok değerli görüşler var. O yüzden herkese kulak vermeye çalışıyoruz. Bazen dışarıdan da yayına yeni katılanlar oluyor. Ben özellikle çıkmıyorum. Suskun bir şekilde arada kalmaya devam ediyorum. Eğer sorunuz olursa tabii ki cevaplamaya hazırım. Aklıma bir şey gelirse veya benim sorum olursa da ben sorarım. Diyerek yine çekiliyorum.
Şimdi burada bazı bilgi, çok sağ olun hocam. Burada bazı bilgileri de paylaşalım psikolojik tarafında. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Aslında Türk Psikologlar Derneği'nin bir duyurusu var. Ondan bir bahsetmek istedim ama şu an bulamıyorum. Şöyle, bu tarz bir durum çok büyük bir travma. Toplumsal bir travmadan bahsediyoruz. Uzakta da olsanız, yakında da olsanız tabii ki etkileniyoruz. Önce şunu söyleyeyim hemen. Haberciler belki bunu yapıyor ama başka amaçlarla. Lütfen yayınlarınızda, kendi paylaşımlarınızda arkadaşlar, yıkık bina, herhangi bir yaralı, göçük aldığınız bir ses, bir görüntü, bunları lütfen paylaşmayın. Bunlar travmatize edici görüntüler.